Ayrım 25, sayfa 295. Gabriel Bagration'ın zaferi öylesine eziciydi ki cezalandırılan adam dikkat çekmeksizin kaybolmadan önce asker biçiminde selam vermek üzere koyun pöstekisinden yapılmış şapkasına el attı. Herkese korku salan asi asker kaçağının yenilgiye uğratılması başkomutanının gücünü pekiştirmişti. Nurhan Çavuş'la öteki grup liderleri gayri ihtiyari hazır ola geçtiler. Bazılarının gözlerinden şunlar okunmaktaydı: doğuştan bir beyefendinin nasıl olduğu görülüyor işte. Bu utandırıcı sahneye savaş komitesi üyeleri olan Aram Tomasyan'la Hafet Şatakyan'ın dışında Hrant Ozkanyan da tanık olmuştu. Her zamanki asık suratlı tavırlarıyla ulvi bir reddediş içinde çevresine bakıp durmaktaydı. Esmer öğretmenin yüzü bugün özellikle dikkatini çekmişti Bagration'ın. Bu mağrur ve her şeyi olumsuzlayan ifadenin ardında enerji ve kararlılık gizli gibiydi. Ne kadar ufak tefek olsa da sadece çocuklara korku salmadığı anlaşılıyordu. Güney Kalesi'ni tutacak birliğin yarısını oluşturan asker kaçaklarının Kilikya'nın sergilediği küstah tavrın da gösterdiği gibi bir eğiticiye, denetleyiciye ihtiyaçları vardı. Etlerine zehirli diken batırılmalıydı. Kendisine hayran bu cüce Ozkanyan'ın kişiliğinde zehirli dikeni bulduğundan emindi Bagration. Ayrıca Terhay Kazu'nun alt komitelerden hiçbirine seçmeyip ders vermekten daha iyi bir göreve layık görmeyerek kırdığı bu suskun adamın gönlü yapılmış olacaktı. O nedenle Bagration asık suratlı öğretmene Güney mevzisinde komiserlik görevi verdi. Kalede sıkı bir düzen kuracak, şikayetsiz hizmet edilmesini sağlayacak, en önemlisi en küçük suçu, en küçük itaatsizliği anında bildirecekti. Dar alnını kalın siyah kaşları burnunun üzerinde birer çizgi olasıya kadar kırıştıran Ozkanyan, biraz eğitici, biraz polisiye içerikli bu görevin yüksek değerlerine uygun olup olmadığını düşünüyor gibiydi. Nihayet koşulunu ileri sürdü. "Eğer Güney Kalesi'nin denetimini üstleneceksem çok iyi silahlanmalıyım Bagration Efendi. Böylece o herifler benim şakaya gelmeyeceğimi anlamak zorunda kalacaklar." Öğretmen Ozkanyan daha sonra da silah ustası Nurhan Çavuş'un kendisine sadece 5 şarjörlü bir piyade tüfeği değil, aynı zamanda Eğer'in kuburduğunda taşınan bir tabancayla bir yüzü testereli kasatura vermesini sağlamıştı. Böyle ağır biçimde silahlanmış olarak gecikmeksizin 3 çadır mevkiine gitti. Yeni rütbesini bildirmek üzere Juliet'e doğru ciddi adımlarla yürüdü. Düpedüz çıt kırıldım biri olan Gonza Gün'ün kendisi gibi bir savaşçının karşısında hiçlik içinde eriyeceğinden emin onu hiç dikkate almamıştı. Musa Dağ'da geçirdikleri ilk gün siper kazma çalışmaları kolay ilerlemekteydi. Daha gece bastırmadan en önemli tahkimat işlerinin bitmesi bekleniyordu. Çalışma gayreti öylesine coşkulu etki yapıyordu ki, gülüşmeler şarkılar arasında geçmiş ve gelecek unutulmuş gibiydi. Kent çukurunda halkın ruh halinin daha az güvenli olduğu ortaya çıkmıştı. Terhay Kazun ile papaz Aram Tomasyan her an bol bol ortaya çıkan sorunları çözümlemek için çok uğraşıyorlardı. Daha ilk önderler toplantısında Gabriel Bagration, kebus yanlı öteki muhtarlar ve zenginlerin hoşnutsuzluğuna yol açan özel mülkiyet gibi büyük bir sorunu ortaya atmıştı. Ama şimdi bu kaşarlanmış mülk sahibi köylüler bile sürülerin ortak mülkiyetine geçmeden damlacıkla yaşamanın mümkün olmadığını görüyorlardı. Her gün talimatlara uygun olarak bilmem şu kadar koyun ve keçi kesilmek zorundaydı. Bu arada tek tek sürü sahiplerinin dikkate alınması elbette olanaksızdı. Ayrıca kafası çalışan herkes hayvan kesiminin kesim için tespit edilmiş bir yerde köy kasapları tarafından yapılması gerektiğini ve adaletsizlik olmaması, huzursuzluk çıkmaması için de etin ailelere ve askerlere dağıtımını Önderler Konseyi'nin tayin edeceği bir heyetin denetlemesinin zorunluluğunu kabul etmekteydi. Bir şey bir başka şeye yol açtığından nihayet muhtarlar et dağıtımının ortaklaşa yapılmasının olumluluğunu kabul etmek zorunda kalmışlardı. Ne var ki bu yeterli değildi. Görevleri sadece gerekli olanı kavramakla kalmamayı, aynı zamanda kavradıklarını halka anlatmayı ve hoş göstermeyi gerekli kılmaktaydı. İkna olmuş bu muhtarların aslında doğal hasmı oldukları bir düzenin öncüsü olmaları kolay değildi. Barınma sorununda çelişkiler daha kolay halledilmişti. Terhaykazun her zaman çok katı ve birbirine geçmiş bir kolektifin hayatla örtüşmediği, er ya da geç bunun acısının çıkacağını düşünmekteydi. Onun inandığı formül yeni bir gündelik hayata mümkün olduğunca az sürtüşmeyle alışmaktı. O nedenle yerleşim alanı mümkün olduğunca genişletilmişti. İşçiler ve aletler tahkimat işlerinin bitmesi nedeniyle serbest kaldıkları gibi hemen yarın sabah Baba Tomasyan, Papa Zanam'ın oluşturduğu kent planına göre kamıştan kulübelerin yapımına başlayacaktı. Damlacık'ta yaklaşık 1000 aile yaşadığından büyüklükleri ailelerin sayısına göre belirlenecek 1000 kulübe planlanmıştı. Odun ve ağaç dalları çoktu. Gabriel Bagratyan ihtiyat birliğinin bir bölümünün kulübeler için gerekli olacak ağaçları bugünden kesmesine izin vermişti. Büyük zorluklar, hatta en büyük zorluk ekmek ve un konusunda baş göstermişti. Sıkıntı verici tasarruf zorunluluğu nedeniyle bu konuda Terhaykazun acımasızdı. Aileler ellerindeki bütün tarımsal ürünleri, buğday, bulgur, mısır, patatesin yanı sıra ocaklarında pişirip dağa taşıdıkları her şeyi teslim etmek zorundaydılar. Bu genel stoktan her aileye öğleden önce yapılan et dağıtımı sırasında az miktarda verilmekteydi. Ancak serbest kullanımı yasak olan sadece un değildi. Tuz, kahve, tütün, pirinç, baharat gibi ailelerin büyük çabalarla ve çıkarlarını akıllıca hesaplamaları sonucunda dağa taşıdıkları her türlü değerli madde yasaktı. Bu katı karara karşı çıkış saatler sürmüştü. Nihayet Aram Tomasyan'la muhtarlar uzun yakarmalar ve sövgüler sayesinde bazı en erdemli aile babalarının ekmek ve unlarını, kahve ve tütünlerini, halkın ortak mallarının istiflendiği, düzenlendiği, kaydedildiği depo yerine bırakmak üzere çekinerek yaklaşmalarını sağlayabilmişlerdi. Bu özverili kahramanları başkaları izlemiş, sonra çoğunluk aynı şeyi yapmıştı. Mallarını utandıkları için teslim ediyorlardı. Çünkü açık kamp yerinde özel stoklarını herkesin gözünden saklamaları mümkün değildi. Un ve mısır çuvalları yan yana birikmeye başlamıştı. Baba Tomasyan'a ertesi gün sabah erkenden hava koşullarına karşı depo yerine sundurma yapma görevi verildi. Aynı zamanda burayı 5 silahlı nöbetçi koruyacaktı. Terhaykazun bu görev için en yoksullardan 5 kişiyi seçmişti. Bütün bu ağır sorunlar o an için halledildikten sonra papaz kamptakilerin sıkıntılı ve bunalmış ruhlarına teselli vermek zorunda olduğunu hissetmişti. O nedenle sadece en kısa zamanda bir sürü tandır yapılacağı ümidini vermekle kalmamış, aynı zamanda kalabalığın ortasına harisa sözcüğünü atmıştı ki bu etkisini hemen gösterdi. Harisa Ermenilerin çok eski zamanlardan günümüze kadar gelmiş ulusal yemeklerinden biridir. Her eski olan kuşakların belleğinde yer etmiş olan gibi bu yemek ve yapılışı da dinsel ve törensel esintilerle örtülüydü. Harisa şöleninden söz etmenin bile sıkıntılı halkla rahatlık duygusu uyandırmasının nedeni buydu. Oysa bu yemek insanlık mutfağının her türü gibi az ve basit maddelerden oluşmaktaydı. Küçük koyun eti parçaları, yağ, kıyılmış kıkırdak, gogottan yapılmış karışımın içine kabuğu kabaca soyulmuş buğday kırması katılarak yapılıyordu bu yemek. Ancak materyal en önemli şey değildi. Önemli olan Harisa'nın Eylül'de Harman Bayramı'ndan bağ bozumuna kadar her yıl yapılan şölende hazırlanmasıydı. Terhaykazun sürgün ve kaçışa rağmen halkının Damlacık'ta da zaten pek az yaşadığı sevinçlerden yoksun kalmamasını sağlıyordu. Harisa sevinci sadece yemekle ilgili değildi. Daha çok yemeğin uzun uzun hazırlanışındaki törensellikten kaynaklanıyordu bu sevinç. Tandırlar bütün gece yanar, söz konusu karışım hafif ateşte gece boyu pişerdi. Sabahleyin kazanların içinde suyunu çekmiş, birbirine karışmış bir kütle kalırdı. İşte gençliğin keyfi tam da bu noktada başlardı. Genç kız ve erkekler her zamankinden daha erken kalkar, her evde bulunan özel sopalar alıp Harisa dövmeye giderlerdi. Başka ülkelerde kurutulmuş morina balığı nasıl dövülürse Harisa'da öyle dövülmek zorundaydı. Bütün bunlar Harisa bayramı ile ilişkili olan eskiden kalan geleneksel ünlü eğlencelerin küçük ve soluk bir parçasıydı. Terhaykazun'un verdiği söz sayesinde Musa Dağı halkı bayram beklentisi içine girmişti. Gerçekçi bir insan, aynı zamanda bir psikolog olan papaz bununla birden fazla amaç gütmekteydi. Birincisi, o insanın son derece önemsiz de olsa herhangi bir sevinç yaşamaksızın yok olacağını biliyordu. İkincisi, harisa tamamen bir et yemeği olmadığı, içine tahıl da katıldığı için hem ekmekten tasarruf edilecek hem de ekmek ihtiyacı karşılanacaktı. Üçüncüsü, harisa bozulmaz, hem sıcak hem de soğuk yenebilir. Ayrıca oldukça doyurucudur. Kısaca söylendiğinde çok iyi savaş azığı olur. Dördüncüsü, Ermeni köylüsü ve zanaatkârı tandırsız bir dünyada kendisini evinde hissetmez. Belki de bu tandırın bir zamanlar ateşe tapmanın mihrabı olması nedeniyle bugün de tanrısal güvenceler içeren bir yurt duygusu uyandırıyor olmasındandır. Terhay Kazu'nun en önemli tek amacı cemaatine burada bu ıssızlık, bu ölüm kuşatılmışlığı içinde şu bilinci armağan etmekti. Burada evimizdeyiz. Bunu bütün yoksunluklara, bütün ezberlere rağmen tandırlar ve harisa sağlayacaktı. İşte akıllı papazın planı buydu. Dilinde güven verici sözler henüz dökülmüştü ki homurdanan yüzlerin hoşnutluk dalgasıyla aydınlandığı görüldü. Terhay Kazun, Gabriel ve Önderler Konseyi kendilerini kandırmadan Musa Dağı dört taraftan tehdit eden yok edilme tehlikesini dikkate almışlardı. Ne var ki bugüne kadar bir yönü akıllarına bile getirmemişlerdi. İşte bir daha telafi edilemeyecek bu felaket güneş batmadan önce bu yönden geldi. Bugün güneş bulutların arkasına gizlendiği için çalışmalar daha iyi ilerliyordu. Yaz ortasının kızgın ışınları çalışanların zavallı sırtlarına vurmadığından kimse kendisini korumak zorunda kalmıyordu. Güneş bulutların arkasında olmasına rağmen gökyüzü bulutlu değildi. Etrafın serinlediği de söylenemezdi. Havada kapalı, sıkıcı bir şeyler vardı. Evrene kirli düşünceler gibi bulaşık suyu renginde bir çöküntü egemen olmuştu. Doğrudan doğruya yakan sıcaklık yerine her şeyin üzerine bunaltıcı bir ağırlık çöktüğü fark ediliyordu. Deniz hareketsizdi. Bazen batıdan denizin katı yüzeyini sıyıramayan sıcak bir esinti kopmaktaydı. Denizin yoğun hareketsizliğine rağmen öğle saatlerinde dalgalar kayalıkları baskılanmış bir öfkeyle giderek daha canlı dövmeye başlamışlardı. Kaygıları ve uğraşlarına dalmış insanlar havanın kötülediğinin farkına varmamışlardı. O nedenle gökyüzünün baskını tamamen ani oldu. Kısa bir savaş ilanı gibi 4-5 gümbürtülü fırtına. Bütün damlacık, her kaya kütlesi, her ağaç, her alp gülü çalısı ve mersin ağacı kulak kesilmiş kocaman bir korkuydu. Sonra dehşetli gök gürültüsünün geldiğini bildiren işaret ve hemen ardından şimşek hızıyla gelen bol yıldırımlı güney fırtınası. Her şeyi yoğun, boğucu tozu altına gömerek gürültülü saldırısına başladı. Minderler, örtüler, yataklar, yastıklar, çarşaflar, havlar, tencereler, testiler, lambalar, hafif, ağır her şey zangır diyor, inliyor, devriliyor, ya dönüp duruyor ya da uçup gidiyordu. İnsanlar bağırışarak uçan eşyalarını yakalamaya çalışırken birbirlerine çarpıyor, birbirlerinin mallarını çiğniyorlardı. Ama bu muharebe gürültüsünü küçük çocukların sızlanarak kıyameti koparmaları bastırmıştı. Küçükler ilk günkü bu tanrısal dersin anlamını kavramışlardı sanki. Kısa süre sonra da dağlı halkın bugüne kadar tanık olmadığı bir dolu sağanağı uçan eşyaları yakalama eylemine son verdi. Sonuçsuz kalan direnmenin ardından insanlardan birçoğu buharlaşan toprağa dümdüz yatıp kırbaç gibi inen falakaya sırtlarını sunmuşlardı. Toprağı ısırıyor, eriyip yok olmak istiyorlardı. Aniden bir ses duyuldu. Cephane! Fakat Gabriel Bagratyan ne mutlu ki cephane sandıklarını şeyh çadırına taşıtmış ve Nurhan Çavuş'u işlenmemiş barutun kuru tutulmasıyla görevlendirmişti. İkinci akla gelen gıda maddeleriydi. Erkekler bağırışarak depo yerine koştular ama çok geç. Pideler yapışkan hamur haline gelmiş, ekmekler çatlamış, süngere dönmüştü. Bütün un çuvalları söndürülmüş kireç gibi tütmekteydi. Felaketlerin en kötüsüydü bu. Tuzun büyük bölümü akıp toprağa karışmıştı. Bazıları insanın kendi suçu nedeniyle dökülmüş tuzu kıyamet gününde kirpikleriyle toplamak zorunda kalacağı o eski uyarıyı düşündü. Felaket karşısında mücadeleden vazgeçmişler, şiddetli dolu fırtınasının kırbaçladığı derilerine kadar sırılsıklam halde, parmak kalınlığında damlalarla yağan sağanağa rağmen çamurlu yerlere oturmuşlardı. Artık kadınlar bile sızlanıp ağlamıyorlardı. Herkes depolama ve lanet olası teslim emrinin sorumlusu olan Terhay Kazun'la Önderler Konseyi'ne karşı yüreğinde ifade edilemez bir hıncı koruyarak düşünceli yalnızlığına bürünmüştü sessizce. Herhangi bir felaket anında insan yüreğini hiçbir şey en doğal felaketten bile belli insanları sorumlu tutmak ve sitemlere boğmak dürtüsü kadar hoşnut kılamaz. Öfkeli Damlacık halkı da Terhay Kazun tarafından alınan, özel ellerde bulunan ekmek ve unun teslim edilmesi kararının bu felaketle ilgisi olmadığını, karar alınmamış olsaydı da bunların kurtarılamayacağını çok sonra anlayacaktı. Şu an köylülerin gözünde Tanrı ortaklaşa mülkiyete karşı acımasız bir sertlik göstermiş, özel mülkiyetten yana işaret vermişti. Şaşı gözlü Thomas Kebusyan başta olmak üzere ortaklaşa kullanım konusunda daha sonra ikna olmuş muhtarlar düşüncelerini hemen değiştirmişler, homurdanmalarını papaza yönelmiş sitemlerin, yakınmaların ve sövgülerin arasına katmışlardı. Öfkeli düşmanlıkları hafifleyen, yağmurun altında başını eğmiş halde karşılayan Terhay Kazun'un kisvesi vücuduna yapışmış, sakalından sular damlıyordu. Ekmek ve un tamamen yok olmuştu. Papaz Tanrı'nın suçsuz yere kovuşturulan insanların önceden aldıkları önlemleri 10 dakika içinde hem de Musa Dağı'da geçirdikleri ilk gün sona ermeden neden boşa çıkardığını bu korkunç soruyu yanıtlayamıyordu. Yukarıdan gelen ani saldırıya sadece bir kişi enerjik sağduyusuyla direnmiş ve tabii manevi gıdasını korumuştu. Fırtınanın ilk vuruşları yaşlı Krikor'un birkaç cildini alıp götürmüştü. Fakat o akıllıydı, kurbanların peşinden gitmemiş, kitaplardan ördüğü duvara hemen bütün ağırlığıyla çaprazlama yatarak kolları ve bacaklarıyla sarmıştı kitaplarını. Bu zor pozisyona rağmen eczacı iki çadırlık bezle bir örtü bulup, sağır hizmetçisi yardımına gelesiye kadar hazinesinin büyük kısmını koruma yönünde yeterli soğukkanlılığı göstermişti. Fırtınadan sonra Krikor'u hava kararıncaya kadar hareketsiz, solgun vakarıyla rüzgarın savurduğu kitaplarını bulabilmek için her çalının, her taşın arkasına bakarken görmüşlerdi. Güneş bir süre önce olanları unutmuş, rengarenk parçalara ayrılmış gökyüzü dağlarının arkasında batmaktaydı. Sadece kuşlar sanki bir şeyleri telafi etmek istermiş gibi hava iyice kararına kadar öttüler. İnsanların ağzını bıçak açmıyordu. Erkekler, kadınlar, çocuklar yarı çıplak halde koşuşturup duruyorlar, ağaçlar arasına ip geren ev kadınları tamamen ıslanmış eşyaları kurutmak için asıyorlardı. Fakat kimse yere oturmak istemiyordu artık. Oysa susuz yaz toprağı daha ay doğmadan önce son ıslaklıkları da derinliklerine emmişti. Ancak odunlarla çalı çırpı hala ıslak olduğu için kamp ateşleri bir türlü tutuşmak bilmiyordu. Kendi kabuğuna çekilmiş aileler komşu ailelere sıkıntı ve öfkeyle arkalarını dönüp oturmuşlardı. Daha sonra da ıslak eşyalar ancak yarın akşama kadar kuruyacağından minder, döşek, örtü ve yastıksız çıplak toprağın üzerine uzanıp uykuya daldılar. Yumak halinde yatmış insanların bedenleri umutsuzluk içinde birbirlerine dokunmak istiyor, bir acı ötekinin acısında kendisini güvenceye alıyordu. Birinci Savaş Birliği'nin üyeleri henüz tamamen bitmemiş siperlerden birikmiş suyu boşalttıktan sonra mevzilerinde uyumuşlardı. Gabriel de yatak ve yorganını kuzey mevkiine taşıttı. Ne kadar bitkin olsa da kararı kesindi. Savaşçılardan bir nebze bile farklı ve daha iyi yaşamayacaktı. Bugün Juliet'i sadece bir dakika görebilmişti. Mevzide en son uyuyan Gabriel Bagration oldu. Şimdi artık sadece nöbetçiler uyanıktı. Savunma bölümünün her metresine ikişer kişilik iki nöbetçi yerleştirilmişti. Gece yarısından bir saat önce Amanos'un keskin tepeleri üzerine harikulade bir akan yıldız yağmuru indi. Göksel kertenkeleler ve yılanlar titrek hatlar halinde aşağıya düşüyor, yüksek dağın küt grovak tomruklarını altından anlamlı bir dokumayla örtüyordu. Yorgunluktan sarhoş olmuş nöbetçiler bu mucizeyi hem görüyorlar hem de görmüyorlardı. Fakat sabaha doğru yapraklarda kalmış yağmur, alacakaranlık ve sıcak sıcak tüten sis bulutçukları, küçük kırmızı sineklerin ortaya çıkmasına yol açmıştı. Sinekçikler uykudaki insanların yüzlerine, ellerine aç gözlülükle iniyorlardı. Sokmaları yanma hissi veriyor, sıkıcı enfeksiyonlara yol açıyordu. Papaz Aram oğlan çocuklarından oluşturulmuş keşif birliğinin çok yaşlı bir meşe ağacının tepesine kurduğu gözcü noktasında oturmaktaydı. Buradan Bitias'ın kilise meydanı ve köy yolu görülüyordu. Papazın elinde Bagratya'nın sahra dürbünü olduğu için toz duman içindeki meydanla yol net biçimde gözünün önündeydi. Nohutyan Harutyun'un protestan cemaati kilisenin önünde yürüyüşe hazır beklemekteydi. Kalabalık insan üzerinde kapsamlı etki bırakmaktaydı. Önceden hemfikir olunan birçok insanın gizlice Nohutyan'a katıldığı sanılabilirdi. Bitias'a kadar bütün Ermeni yerleşim merkezlerinin boş olması, müdürle polis görevlisinin sürgünü cumartesiden bugünkü pazar gününe kaydırmalarına neden olmuştu belki de. Zaptiyeler tüfeklerini, coplarını sallayarak oraya buraya koşturuyorlardı. Tam olarak ayırt edilemiyordu. Küçük şekiller dalgın zigzaklar çizmekteydi. Belki de jandarmalar şimdiden insanları coplamaya başlamışlardı. Ancak buraya, yukarıya ne en küçük öfke ne de sızlanma sesi ulaşıyordu. Uzaklık korkunç olanı donuk resimler haline getirmekteydi. Tomasya'nın önce kendi kendisini dürbünün ucunda görünenin onun katılmadığı kukla oyununa benzer bir gösteri değil de kendi kaderi olduğuna ikna etmesi gerekmişti. Aram içinden durmaksızın vadiyi toza dumana boğarak ölümlerine doğru yürüyüşe geçen bu sürgün kalabalığının arasından sadece dünyadaki hayatını birkaç gün daha uzatabilmek için kaçtığını söylüyordu. Burada bu meşenin tepesinde serin bir rahatlık içindeydi. Bedenine huzurlu hoşluk duygusu dolmuştu. Vadinin gerçekliği, gözleri işe koşan ama yürekler için düşlerden daha kayıtsız olan minicik hareketlilikler içinde eriyip gidiyordu. Papaz Tomasyan affedilmez günahının farkına vararak ürkmüştü. Onun yeri orasıydı, burası değil. Düşüncesinde Maraş misyonerler evi canlandı. Ona Tanrı tarafından gönderilmiş denetçi Reverend C.E. Woodley, o parıltılı tuzak sorusunu bir kez daha soruyordu. Onlarla ölüme giderek çocuklara yardım edebilir misin? Ne var ki şimdi Bitias'ta da ikinci kez İsa'nın huzurunda tahammül kanıtını iyileştirme fırsatını kaçırmıştı. Yaşlı ve daha adil meslektaşı Harutyun Nohutyan'ın kafilesi hareket edesiye kadar uzun zaman acı verecek kadar uzun zaman geçmişti. Çilli müdürün sürgüne gidenlere bazı imtiyazlar tanıdığı görülüyordu. Birçok yük eşeği hatta toz duman içinde sıçrayan tekerlekleriyle birkaç öküz arabası izliyordu kafileyi. Ve papaz Tomasyan Zeytun'da yaşadığı son 7 gün içinde birçok kez gördüğü manzaraya tanık oldu yine. İnsanların oluşturduğu hastalıklı, ölümcül yorgunluk içinde bir solucan, titreyen duyargaları, kıl ve ayakçıklarıyla siyahımsı bir tırtıl, yeniden hareket etmeksizin toprağın üzerinde dönüp duruyordu. Başkalarının keyfine bırakılmış yaralı hayvan, açık vadi kıvrımlarında gizlenecek yer arıyor gibiydi. Sığamsal devinimlerle en baştaki boğumu öne doğru itiyor, sonra daha arkadaki boğumları acı duyarmışçasına çekiyordu. Bu arada sık sık derin yarıklar oluşuyor, sürünen tırtıl parçalara ayrılıyordu. Neredeyse hiç görünmeyen eziyetçiler tarafından sıkıştırılan bu parçalar iyi kötü kaynaşıyor fakat ek yerleri henüz tam iyileşmeden aynı yerden yeniden kırılıyordu. Solucanın yerde sürünmesi değil, çırpınarak can çekişmesiydi bu. Son kıvrılış gerilme ve kasılma. Bu arada leş böcekleri açık yaralar üzerine üşüşmüşlerdi. Dayanılmaz kadar yavaş da olsa solucanla köyler arasında mesafenin giderek artması mucize gibiydi. Aralarında hamile kadınlar da var diye düşündü Aram Tomasyan. Ve hemen Hovsanah geldi aklına. Karısının pek yakında doğum yapacağını çeşitli belirtilerden anlıyordu. İlk çocuğu Musa Dağ'daki herhangi bir hayvancık gibi aynı sert koşullarda dünyaya gelecekti. Bu zaten yeterince kötüydü ama Tomasyan bir de işlediği günah nedeniyle henüz ana karnındaki canlı adına belirsiz bir korku duymaktaydı. Dürbünü indirip ortasında oturduğu ağaç çatalının en güçlü dallarına başı dönüyormuş gibi iki koluyla sarıldı. Dürbünü bir süre sonra yeniden gözlerine yerleştirdiğinde manzara biraz değişmişti. Solucan'ın şimdi ipek böcekçiliğiyle uğraşan Azir köyüne yöneldiği görülmekteydi. Bu arada bir zaptiye birliğinin diğerinden ayrılıp kuzeydoğu yönüne Bitias'ı arkada bırakarak Kebusiye'ye doğru ilerlemeye başladığını gören Papaz Aram hemen ana karargaha haberci yollamıştı. Tehlike kısa sürede atlatıldı. Zaptiyeler Damlacık'ın kuzey geçidine sapmadan yükselen dere dibine doğru uzaklaşmışlardı. Papaz Harutyun Nohutyan'ın verdiği yanıltıcı bilgiler sayesinde kaçakları yanlış yollarda arıyorlardı. Ortalık sakindi. Terk edilmiş köy meydanlarında, köy yollarında birkaç yüz Müslüman avare avare dolaşıyordu. Ganimet kokusuna üşüşmüş kuzeybatıdan gelen muhacirlerle vadinin yerli ayak takımıydı bunlar. Görünüşe bakılırsa bu güruh henüz evlere el koymamıştı. Yayımlanmış bir hükümet kararı şimdilik iştahlarının kaçmasına neden olmuştu belki de. Evlerin arasında uyuşuk leş sinekleri gibi sallanıp duruyorlardı. Jandarma birliğinin daha Kebusiye'ye varmadan yan yola sapması hiçbir şeyden haberdar olmadıklarının kanıtıydı. Hemen bir umut. Belki de halk daha uzun süre barış içinde yaşayacak. Belki de Osmanlı Musa Dağı hiç dikkate almaz. Papaz Aram gözcü yerinden aşağı atladı. Her taraftan karanlık boğazlardan balta sesleri duyulmaktaydı. Baba Tomasyan kent çukurunda hem de duyulacak gibi inşaata başlamıştı. Gabriel Bagratyan zaptiyelerin yanıltılması sayesinde bütün askerleri ve ihtiyat birliğini kulübelerin yapılması işiyle görevlendirmişti. Papaz kendisi içinde harekete geçme anının geldiğini sezmekteydi. Kararını vermişti. Büyük göreviyle karşılaştırıldığında bundan sonraki uğraşı önemsiz de olsa daha az değerli bu zeminde sınavdan geçmek de kolay değildi. Kuşku ve felç edici suçluluk duygusunu tamamen aşmalıydı. Bir aziz olmasa da İsa'nın askeri olabilir, iyi şeyler başarabilirdi. Görevini bir dakika bile geciktirmemek için kampa giden uzun yolu koşarak aldı. Kampta çalışmanın yol açtığı anlatılmaz bir düzensizlik egemendi. Ağır meşe, kayın ve çam ağaçları taşıyan yük eşekleri kafilesi baş sallayarak geçiyordu. Yapı temelleri için gereken ağır taşlar el arabalarıyla taşınıyordu. Baba Tomasya'nın yardımcıları ölçü şeridiyle sokakları ölçüyor, tek tek kulübelerin alanını işaretliyorlardı. Şimdiden orada burada bir barınağın eğri büğrü iskeleti ortaya çıkmıştı bile. Aileler birbirleriyle hız yarışı yapıyorlardı. Sadece güçlü kadınlar ve erkekler değil, küçük çocuklarla çok yaşlılar da çalışıyordu. Bedros Altuni'nin denetimindeki hastane barakası ve büyük ambar gibi kamu binalarının yapımı şaşılacak kadar ilerlemişti. Tomasyan Usta ise gönlünde yatan bir yapıt olan hükümet barakasını bizzat denetlemekteydi. Yapı iki yanında iki bölme bulunan geniş bir salondan ibaretti. Salonun güvenlik nedeniyle kilitlenebilecek bir kapısı olacaktı.